Ayrım 14. Ne hoş zamanlardı Aydın Boysan. Sayfa 233.
10. Bölüm. Gider Ayak.
Onun biri, sevginin sonu. İnsanı insan yapan, bazılarını da yapamayan en önemli duygu sevgi. Ya sevgi dediğimiz müstesna duygunun kaynakları nedir ki? Belirtelim, 3 ana kaynak: 1 coşku, 2 sabır, 3 özveri, fedakarlık. 1. Perde. Coşku duygusu sevginin doğurgan anasıdır. Coşku hesaplaya hesaplaya sevmenin önünü tıkar. Sevgide bir hesap varsa sahtecilik de var demektir. Hesap sonucu sevmek kalp para basmaktan da beter iş. Coşku hesapları bir yana bırakıp isterse ortalığı yıkarak yürür. Coşkunun gözü karadır, nereye varılacağını bilmese de kendisini sürükler götürür. Arayan varsa onun duygusunun adı sevgi olamaz, çıkar hesabıdır. Bu tipler lekeli sevdalılardır. Kapıdan içeri sokulmaz. 2. Perde. Sevgi sevda oyununun ikinci perdesi sabır temasını işler. Sevgi merdiveni genelde hep dağlara tırmanır. Sabrı olmayan sevdalının bu dik ve göklere yükselen merdiveni çıkmaya takatı yetmez. Uçurum tepeye çıkmaya benzeyen bu merdiveni ancak yüreklerinde sabır hazinesi taşıyanlar çıkabilir. 3. Perde, özveri, fedakarlık ağırlıklıdır. Minyatür biçiminde de olsa karşılık hesabı yapanlar bu perdede lanetlenir. Katlanılması mümkün tek hesap sevenin başkalarında yaratacağı mutlulukları düşünmesidir. Kendi mutluluğunu hesaplamadan bu düşünce ile avunmasıdır. Sanılmasın ki bu 3 perdelik oyuncu temaları olan coşku, sabır ve özveri sadece sevgililer, sevdalılar için sahneye çıkar. Değişik cinsler arasındaki sevdanın cinsel olmayan pek çok sevgi biçimi var. Bu 3 perdenin konuları olan coşku, sabır ve özveri tüm sevgi türlerinin de iskeleti ya da taşıyıcı sistemidir. Bu iskelet yoksa hiçbir sevgi türünde bir adım ileri gidilemez. Görkemli sabır hazinelerinin en parmak ısırtan görkemli türlerine bilim ve sanat sevgisi hazinelerini yüreğinde tutanlarda rastlanır. Bazı isimleri anımsamak bu yakıştırmanın doğruluğunu hemen kanıtlar. Gökyüzünü ömür boyu seyretme ve gördüklerinden sonuç çıkarma sabrı için Kopernik örnek gösterilebilir ki bu değerli kişi güneş sistemi ve dünyamızın durumunu ilk anlayan ve yorumlayan zat olmuştur. Zamanın relatif olduğunu saptayan ilk kişi de Einstein'dır ki zihnindeki engin düşünme ve karşılaştırma gücüne ek olan çalışma coşkusu, sabrı ve özverisi kişiliğini unutulmaz olmaya götürmüştür. Bir düşünme ustası Virgil, sevgi her şeyi yener demiştir. Bu anda hemen eklemek gerekir ki sevginin coşkunluğu, yukarıda anlattık ya, sınır tanımaz. Ama başka hiçbir gerekli içerik olmadan sevgide yalnız coşku varsa bilinmelidir ki yüce doruklara yalnız coşkuyla çıkılamaz. Bilim ve sanat sevgisini yüceltmeye sınır konması yadırganır. Seven kendisini bilim ve sanata adadıysa ona ancak hayran olunur. Bu dünyada bilim ve sanatı da insanlığı da yüceltenler kendilerini bu yönde feda edenlerdir. Sevgi konusunda sözünü etmeyi atladığımız konu sevilenlerdir. Bu kişiler sevenin coşkusu ve özverisine diyelim ki biraz da kolaylıkla muhatap olurlar. Ancak sevilenin de sevgi hazinesine bazı ekler yapmasından kaçınılamaz. Sevilende de az veya çok, var veya yok bazı yetenekler aranır. Seneca'nın yargısı 2000 yıldır geçerliliğini korur. Sev ki sevilesin. Tanrı sevgisine gelince her kişi hazinesinin tek kişilik sahibidir. Bu sevgide ortaklık aranmaz çünkü ortaklık olamaz. Derim ki her kişi kendi kafası ve yeteneklerini kullanarak ulaştığı Tanrı sevgisine kimseyi de aracıları da karıştırmasın, bu kişisel hazinesine ortak aramasın. Bir sevdalı eğer seni sonsuza dek seveceğim diyorsa bu deyimde anlamsız bir politikacı abartması sırıtır. Çünkü hiç kimsenin ömrü sonsuza dek sürmez. Bütün sevgilerin sonu bu dünyada, bu ömürde biter. Johannes Brahms, hayranı olduğum bestecilerden biri. Bir eserini piyano ile kendisinden dinleyen ve ebedileştiniz üstad diye hayranlığını bildiren bir hayranına, öyle mi, ne zamana kadar demişti. Sevenin de sevgiyi kendisine yakışacak gibi taşıyabilme borcu bulunur. Sevgi sevenin üstünden başından dökülmemelidir. Sevgi gezi bavulu gibi taşınmaz, güler yüzle, onurla taşınır. Sevginin çirkin türlerine örnek göstermezsek tarafsız oluşumuzdan kuşku doğar. Çünkü sevgi türlerinin başında iktidar aşkı gelir. Bu sözü söyledikten sonra bir hafta midem bulandığı için konuyu burada kesiyorum. Onun ikisi, formülü var mı? Ben bunca yıllık yaşamımda anladım ki çalıştığım, hatta çok çalıştığım zaman değil, isterse tatil günleri olsun, hiçbir iş yapmadığım zaman yoruluyorum. Nasıl çalışacağını hiç öğrenememiş insan o durağanlığı içinde çürür gider. Bedensel çürümelerle ruhsal çürümeler birbirini tetikler. Aylaklık ve tembelliğin birbirinden uzak kısacık zaman parçaları içinde olması şartıyla bir derece keyifli olmadığı söylenemez. Ama böyle bir keyfi uzatmadan elde etmenin yolu da çok çalışma yeteneğinden ve alışkanlığından geçer. Herkes hep başarıya ulaşmak için çırpınır. Ancak bir üstad bunun da değerlendirmesini yaparak uyarır. Başarı bir sonuçtur, hiçbir zaman amaç olmamalıdır. Flaubert. Evet, başarıya ulaşma çabası doğru bir çabadır ama ulaşılan sonuç hiçbir zaman son sonuç olamaz. Ömür dizi dizi sonuçları kovalama oyunudur. Başarıya ulaşmanın matematik formülü olabilir mi? Hele bu formülü Einstein veriyorsa formülü bilen herkes başarıya ulaşır mı? Önce hele bir formülü görelim de sonra düşünelim. Başarıya A denirse çok açık ve sade formülü Einstein şöyle veriyor. A eşittir X artı Y artı Z. Açıklayalım. X eşittir çalışmak, Y zaman ayırmak, Z eşittir çenesini tutmak. Ne denli sade değil mi? Zaten Einstein'dan başka ne beklenebilir? Ancak bu doğru ve parlak formül beleş meraklılarının hiçbir işine yaramıyor. Deneyim de başarılı olmanın yardımcı faktörlerinden biri. Karar verebilme cesaretini artırıyor. Ancak tüm deneyimler eskiyip geçerliliğini yitirebiliyor. Sürekli değişen şartlar deneyimleri eskitip çürütüp geçersiz, hatta tehlikeli olmaya dönüştürebiliyor. Adım atma korkusu yaratmamak şartıyla sürekli endişeli ve dikkatli olmak için sonucu görebilme yeteneği sağlıyor. Deneyim ise bir daha neyin yapılmaması gerektiğini öğretiyor. Hayat konusunda da her konuda da çok hoş gözüken aforizmalar bulunuyor. Bütün bu aforizmaların asıl amacı insan beyinlerini silkeleyerek doğru düşünmeye yardımcı olmaktır. Bütün aforizmaların doğru olduğunu düşünmek saf dillik olur. Aforizmalar doğru yaşama formülleri değildir. Nasıl yaşanacağını iyi ve doğru öğrenmek borcumuz. Zorluklardan kaçmanın. Yalnız tatlı yanlardan hoşlanıp da acılardan kaçmaya çalışmak anaforculuğun bayağı bir biçimi. Ayıp. Yaşamak bir bütün. Onun üçü. Bursa, İzmir, İstanbul. Benim gezginliğim çok genç yaşlarda başladı. Osmanlı dönemi Bulgaristan'ından Bursa'ya göçmüş olan annemin ailesi nedeniyle küçük yaşlarında Bursa'ya gider gelirdik. Önce vapurla Mudanya'ya, sonra da dar hatlı oyuncak gibi bir trenle Bursa'ya ulaşarak. Ben Asya vapuruyla da sis yüzünden Bozburun'da çarpışarak batan Sevinç vapuruyla da yolculuk yapmıştım. Tren Mudanya'dan kalkıp yokuş çıkarken aşağı atlayarak bağlardan üzüm koparıp sonra koşarak yine trene yetişen gençler vardı. Tren artık yok. Eskiden Bursa Ovası vardı, şimdi yok. Şehir ovayı da kapladı. Şehir ova biter bitmez başlayan Uludağ yamaçlarına yatmıştı. Tepelere kadar yükselmezdi. Zekai Bey amcamın Taya Hatun'daki iplikhanesi bahçesinde öyle mürdüm eriği yetişirdi ki mosmor dipdiri olurdu. Papaz eriği kütür kütürdü. Şamdutu nefisti. Bursa'nın hülü şeftalisi meyve özü akıtırdı. Yarma şeftalisi açılı verirdi ama suluydu. Bursa'nın kestanesi okka çeker beş tanesi denirdi. Şimdi bütün meyveler Washington olmuş. Sabahların avuç kadar incecik tahinli pidesi mahmurluk temizlerdi. Nasipsizler şimdi deve tabanı gibisini yapıyorlar. Simkeş Camii'nin fahri imamı olan Hacı Hüsrev dayı Bursa'nın teravih namazını en hızlı kıldıran imamıydı. Cemaat sokaklara taşardı. Simkeş sokak adı değişmiş, gümüş çeken caddesi olmuş. Dayımın mescidi duruyor ama evi yok edilmiş, bahçesi kat otoparkı olmuş. Tek tek anlatmaktan sonuç çıkmaz, hemen bir özete geçmeliyim. O yılların 40-50 bin nüfuslu Bursa'sı olmuş 2, evet 2 milyon. Yeni Bursa eskisini altına almış görünmüyor. Bir başka güzel şehrimizi ilk olarak 1938 yılında görmüştüm. Şehir bir Akdeniz körfezinin kuzey ve güneyine yerleşmişti. Sanki bir futbol maçının karşılıklı iki tribünü gibiydiler. Birbirine uzaktan ama sıcak sevgiler yollardılar sanki. Aralarını körfez vapurları bağlardı. Ana şehirde deniz kıyısında bir kordon boyu vardı ki deniz serinliğinin yaz sıcaklığına engel olmasını sağlardı. Kıyı caddesi boyunca palmiyeler, dervişler gibi sallanırdı imbat esintisiyle. Kıyı caddesinin kara tarafındaki bütün binalar bir iki katlıydı. Hepsi geniş bahçeler içindeydi. Bu yapılar imbat esintisini hiç engel olmadan kente sokar, şehrin sıcak mevsimde serin nefes almasını sağlarlardı. İzmir idi bu 150 bin nüfuslu tenha güzel şehrin adı. Yavrusu ise karşı yakaydı. Ya sonraları ne oldu? İzmir'de ülkenin karşı konulamaz, önüne durulamaz şehirlere yığılma derdinden payını aldı. 1930'larda 150 bin olan nüfus artarak şimdi yaklaşık 2,5 milyona ulaştı. Artışı yaklaşık 20 misli oldu. Kordon boyu mu? Hani o bahçeler içinde bir iki katlı evlerin yolu mu? Politik azımsızlığın midelerini bozduğu belediyeler tarafından 10 katlı bitişik nizam dizi apartmanlarla dolduruldu. Ama şehirde karşı yakada sur duvarları gibi apartman dizileriyle şehir deniz ilişkisini cellat baltası gibi kesti. Şehir merkezini yaz sıcaklarında ferahlatan imbat rüzgarı esintisi bitti artık. Çin Seddi 10 metre, İzmir kıyı apartman setleri 30 metre yükseklikte. Şehir yaz sıcaklarında fena halde bunalıyor. Kimi anacağını bilen de kalmadı gibi. Eski İstanbul mu? Ne kadar eskisini anlatayım. Doğduğum tarihi 1921 yılını hatırladıkça hep diyorum ki Osmanlı İmparatorluğu daha batmamıştı. Türkiye Cumhuriyeti daha doğmamıştı. İşte ben o zaman İstanbul'da dünyaya geldim. Biz İstanbul'da o zamanlar bütün sokak birlikte yaşardık. Herkes birbirinin neşesine ortak olurdu ama daha büyük ilgiyle derdine de ortak olurdu. Müslümanlarla Hristiyanlar Kurban Bayramı'nı da Paskalya'yı da birlikte kutlarlardı. Şimdi İstanbul Etiler'de 41 yıldır oturduğum apartman dairelerinde yüzünü görmediğim insanlar oturuyor. Şimdi ayağa kalkarak onurla gururla anlatırım ki biz İstanbul'un 70 yıl önceki mütevazi narlı kapı insanları tiyatro yaşatan bir semttik. Semtimizde ahlak dışı iş yapan insan yoktu. Olsaydı bilgisi kesinlikle yayılırdı. Bizim semtimizde gizli yollardan çıkar edilenler yaşamazdı. Herkes çok dar kazancıyla yetinir, beleş kaynaklar peşinde koşmazdı. Kimsenin bol parası, serveti zaten yok, bulunmazdı ama herkesin onuru vardı. Cumhuriyetin kuruluşuna yarım milyonu biraz geçen İstanbul, şimdi Büyükçekmece'den Sultanbeyli'ye kadar hastalık uğurları gibi büyüdü, 12 milyon oldu. Ben şehirlerimizin ve toplumumuzun eski ve yeni durumlarını aklıma getirince şaşırıyorum. Acaba bunlar gerçekten de aynı şehirler miydi diye kuşkulanıyorum. Sonra da diyorum ki Cumhuriyet'in ilk yıllarından sonra devlet olarak da toplum olarak da bugünlere geldiysek şaşırmak saçma. Başka ne olabilirdi ki? Demokrasi var. Onun dördü, batasıca sigara. Konumuz sigaradır. 20-50 yaşlar arasında 30 yıl sürekli içtiğim sigaradır. Günde 4 pakete kadar tüketerek, nefes çektikten sonra 4. nefese kadar duman çıkararak. Sırası mı bu konunun, konu bu kitaba girebilir mi denebilir. Ancak bu yazı yüzünden bir kişi bile sigarayı bırakacak olsa ben bu yazıyı bu kitaba koymaktan vazgeçmem. Bu yazının bir itiraflar dizisi olduğunu görenler de sanırım hoş görürler. Yıl 1941'di. Dünya savaşı ateşinin iyice yayıldığı bir zaman dilimiydi. Ülkemiz savaşa girmemişti ama savaşın ruhsal cenderesinde işkence çekmekteydik. Öte yandan beden işkenceleri de yaşanan zamanlara eziyete dönüştürüyordu. Ekmek istendiği kadar alınamıyordu, karne ileydi, yetmiyordu. Katık zaten bize göre çok pahalıydı. Kısacası yarı aç, yarı tok yaşıyorduk. Mimarlık öğrencisi olarak gece gündüz çalışmak bizim tek tesellimizdi. Ayrıca dışarıda da çalışarak fedakar anne babalarımızın yükünü azaltmak vicdan görevimizdi. Günün birinde hınzır arkadaşlarımızdan biri keşifte bulundu. Sigaradan nefes çekerek açlık unutuluyordu. Gerçekten de iki nefes çeken açlık duygusundan uzaklaşıyordu. Bela zihinlerimize açık kalmış arka kapıdan girmişti. Öte yandan sigaranın avuttuğu, dertleri unutturduğu gibi bir martavalı da yutmuştuk. 1941-71 arasında geçen 30 yılda çok çeşitli yaşam sahnesinde yine çok çeşitli görevler aldım. Bunlar arasında sadece konuyu ilgilendiren birkaçını anabilirim. Sanırım 1960 yılı olacak, bir iş gezisinde İsviçre'nin Cenevre dediğimiz şehrinde bir firma ziyaretine gitmiştik. İş konuşmaları sabah erken başladı. İşin başındaki Sayın M. Engel sabah saat 10 sıraları benim sigara paketine uzanan elimi tuttu. "İçmeyin artık, öğlen de çok güzel bir yemek yiyeceğiz, sigara iştahınızı kesmesin." dedi. Pek sevimli ve çok hayırlı bir adamdı. Hatırını kırmadım ve içmedim. Ama iki saat sonra hiç yaşamadığım bir sahne gelişti. Deliler gibi acıkmıştım. Engel'in hazırlattığı öğle yemeği sofrası olağanüstü görkemliydi. Pek kaliteli bir restorandaydık. Saat 13'te şarap tatma törenleriyle başlayan yemekte masamıza gelen aşçıbaşı ile de müzakere ederek liste karara bağlandı. Sanırım 10 çeşit şarap tadıldı. Akıla sığmaz ince ikramlar saatlerce sürdü. Engel sigara içmeye izin verdiğinde ben yıllarca yaşamadığım gibi müthiş bir iştah ile yemiş içmiştim. Sigara konusundaki deneyimlerimin kilometre taşlarından biri o göl sofrasıdır. Aradan yine yıllar geçti. Sigaranın beni acıklı biçimde ve sürekli öksürttüğü dönemler yaşadım. Sigara alışkanlığı beni öyle fena öksürtüyordu ki, otomobil kullanırken öksürük yüzünden kaza yapmaktan korkmaya başladım. Benim yüzümden hiçbir suçu olmayan insanların başına bela çıkartma olasılığım vicdan depremleri yarattı. Bir yıl önce gizleyerek niyetlendiğim 17 Haziran 1971 günü sigarayı bıraktım. Ne iyi oldu, hala da başlamış değilim. O gün 50. yaşım bitmişti. Sigarayı bıraktığım o gün sabah erken yapı yeri toplantısına gittim. Boğaziçi köprüleri henüz yok, araba vapurları dert. 5 saat otomobil kullanarak Bursa Yenişehir'deki yapı yerine ulaştım. Her hafta yaptığımız 15-20 kişilik bir toplantıya katıldım. Ben bir konserve tesisinin projecisiydim. Ben pek farkına varmadım ama davranışlarımda bir sertlik mi desem aksilik mi bilemedim başlamıştı. Birkaç saat sonra arkadaşlarımın "aman sigaraya başla" isteklerine karşı durdum başlamadım. Yıllardır da başlamadım. Ölçüsüz bir tiryakinin sigarayı bırakması vücutta depremler yaratıyor. Bende yarattığı iştaha sonucu fazla zıkkımlanma yüzünden bıraktıktan sonraki 2 yıl içinde 20 kilo şişmanladım ama sonradan yarısını yine verdim. 5 perdelik sigara dramının sonuna yaklaşmalıyım. 1992 yılına girmiştik. Bende hiçbir önlemle yumuşamayan lanet bir kuru öksürük başladı. Ihlamurlar öksürük şuruplarını boşuna içtim. Çareyi ancak dostum hekimler bilirdi. Girdiğim röntgen kuşku doğurdu. Hemen tomografiye sokuldum. Film ışıklı cama asılınca doktor dostlarım bakışarak beni dışarı çıkardılar. Tarık Minkari dostum, Profesör Doktor, beni hemen Seyhan Çelikoğlu dostumuza, Profesör Doktor yolladı. O ise ağzımdan burnumdan aletler sokup akciğerimden numune aldı. Anlaşıldı ki benim akciğerimin sol alt lobunda mandalina büyüklüğünde habis bir kanser uru bulunuyor. Ameliyat hemen planlandı. Hemen yatırıldığım hastanede 3 günlük hazırlık döneminden sonra doktor dostlarımın seçtiği Aydın Aytaç, Profesör Doktor tarafından ameliyat edildim. Aydın Aytaç da benim öteki yakın dostlarım gibi müstesna bir insan ve müstesna bir hekimdi. Kendisiyle ameliyat günleri arasında da pek hoş konuşmalar yapmışızdır. Hastaneden çıkarılmama yakın bir gün geldiğinde bana "amma çok sigara içmişsiniz ha" demişti. Bu sözün söylenişi ise benim sigarayı bırakışımdan 21 yıl sonradır. Uzatmadan 2 satırla eklemeliyim. Aradan 5 yıl geçtikten sonra aynı kanser hastalığı sağ akciğerimin alt lobunda patlak verdi. Bir ameliyat daha oldum. Zamanında anlaşıldığı için bu sefer sağ akciğerimden az tenzilat yapıldı. Yine müstesna ve sevgili insan Aydın Aytaç tarafından. 1971 yılından beri sigaraya yine başlamadım. Zaten batasıca hiçbir keyif de vermiyor. Bir zehir alışkanlığından başka bir lanet iş değil ki. Hastalığa gelince soran dostlar var. "Alıştı sana, bir daha gelir mi?" diye. Ben de diyorum ki bilmem. Ben mi daha önce giderim, o mu daha önce gelir bilmem ki. Onun beşi, beyinde tiyatro. Yazı masama oturdum. Temiz A4 kağıtları ve kalemleri önüme koydum. Niye ki? Ne yapacağımı bilmiyorum ki. Belki böylesi daha iyi. İnsan aklına her konu takıp da oturursa bazen yüreği daralıyor. Hele cep kağıtlarıma 2 satırlık anımsama notları yazılmadıysa. Konu akla takılmış ama düşünceler ve sahneler zihinde birbiriyle itişiyor. Kalabalık ve sessiz gürültüler var. İşte o anda kafayı kaldırıp düz beyaz duvarlara ya da gökyüzüne bakmak gerekiyor. İster mavi, ister bulutlu olsun. Zihin durulaşmaya başladı mı düşünceler itişmez, tepişmez olur. Birbiriyle karşılıklı saygılar içinde ilişki kurarlar. Her biri de kapı önlerinde hanımlara "buyurunuz" diye öncelik ve yol veren beyleri andırırlar. Akıl sahibini kurtarmak için sahneye çıkar. Her şeyi sıraya ve düzene koyar. Çıkmadığı da olur mu? Olur elbet. Yok ise nasıl çıksın ki? Var ise bile çekingendir. Onun altısı, yaşlanma üzerine. Sanırım zamanı geldi, yaşlanma denen gelişmenin, yoksa gerilemenin mi sözünü etmeye başlamalıyım. Nasıl başlayacağım? Elbet önce tarafsız yaklaşımlarla, sonra överek, daha sonra da batırarak, isterse bir cümle içinde bile olsa. Geçen yıllar arttıkça vücudun eskimesi önlenemez, ancak geciktirilebilir. Sağlıklı yaşam şartlarına uyarak. Çoğunluk, hatta ezici çoğunluk, ille de uzun yaşamak ister ama hiç de ihtiyarlamadan. İnsanların huyu beleş merakıdır. Hep sanılır ki beden eskir de ruh eskimez, hep diri hep canlı kalabilir. Yanlış değildir, çoğunluk böyledir ama ruhun da hiç değişmez olduğu düşünülemez. Bu değişim beden değişimlerine göre çok daha az olmakla birlikte çok daha dramatik olur. Ruh çürür. Orta yaşlılıktan sonra beden gücü artmaz ancak ruhsal güç, beyin gücü eksilmez. Artabilir bile. Şartı vardır bunamadıkça. Bir üstad La Rochefoucauld, yaşlılık zalimdir, gençliğin bütün neşeli işlerini yok eder demektedir. Ben de derim ki, o kadar da değil, ölçüsüz abartma olmamalı, peşinden hemen aradığım desteği bulurum. Yaşlılık mutsuzluklardan korunmayı öğretir, gençlik ise onlara katlanabilme gücü verir. Schopenhauer. Bir daha, sanat ihtiyarlamak değildir, o ihtiyarlığı taşıyabilme gücüdür. Goethe. Bazı özellikler ancak yaşlanılarak öğrenilebilir, başka yoldan olmaz. Yaşlanmak kendisine katlanmayı öğrenmektir. Kutsuz. Bir başka üstad, aklını kullanabilen hiçbir kişi daha genç olmayı istemezler. Swift. Galiba asık yüzlü sözleri fazla uzattık. Biraz olsun yumuşatarak konuyu bitirelim. Yaşlılık bütün güzelliklerin anlayarak ve doyarak seyredilebildiği bir manzara kulesidir. Ancak ruhları körelmiş olanlar bu manzaradan hiçbir şey göremez. Yaşlılık filozof olma zamanıdır. Kişinin kafası neye yetiyorsa.
14. ayrımın sonu, sayfa 247.